İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir Artı Eksi Dünya programında tekrar beraberiz Didem İrer'le birlikte.
Merhaba.
Bu haftaki konumuz 2014. 2014'ten bahsedeceğiz. Çok zor bir yıl geçirdik. Çok zorlu günler geçirdik. Hem çeşitli doğal felaketler hem de savaşlar gördük. Gerçekten çok dolu bir yıldı. Şimdi bu yılı baştan sona şöyle bir incelediğimizde nelerle karşılaşmışız, nelerden ders almamız gerekir, onlardan bahsedeceğiz. Bir kronoloji yapacağız. Yılın başından başlayacağız. Ve 2014'ün nasıl zorlu geçtiğini tekrar hatırlatacağız. Bu önemli çünkü biz 2015'e girerken bazı şeylerden ders çıkarmalıyız. Bunun önemini ve nelerden ders çıkarmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Başlıyoruz.
İnşallah. Şimdi bir kere ülkemiz açısından çok önemli bir yıl oldu. Hem dünya çapında neredeyse aşağı yukarı her gün gündemdik gerçekten. Hem de ülkemize çok önemli ziyaretler oldu. Önce ben bu ziyaretlerle başlamak istiyorum. Bildiğin gibi Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ziyaret etti ülkemizi. Ardından Birleşik Krallık Başbakanı Cameron gelmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, sonrasında Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Irak Başbakanı Haydar el-Abadi ve Romanya Devlet Başkanı ve birçok üst düzey yetkili ülkemizi ziyaret etti. Şu anda ismini sayamadığımız. Bunların da her biri ziyaretin ötesinde aslında konular işleriyordu. Çünkü gerçekten ülkemizin bulunduğu coğrafya gereği şu anda özellikle IŞİD tehdidinden dolayı bütün dünyanın dikkatleri ülkemizin üzerinde. Aynı zamanda da ülkemizde meydana gelen son dönemdeki olaylar, iç karışıklıklar, bir kere PKK terörü başta olmak üzere ve yine ülkemizin içerisindeki bir paralel yapılanmaya yönelik olarak meydana gelen gelişmeler hep dünya basınının da, dünya liderlerinin de dikkatini ülkemize çekti. Bu anlamda gerçekten önemli ziyaretler yaşadık. Fakat dünyanın geneline baktığımızda tabii ki dünya aslında olumlu haberlerden çok olumsuz haberleri vermemiz gereken bir arena gibiydi aslında 2014 yılı boyunca. Fakat biz burada tabii ki inancımız gereği her zaman şunu söylememiz gerekiyor. Biz her şeyde hayır görüyoruz. Yani olumsuz haberler derken bunlar tamamen olumsuz olarak değerlendirildiğimiz haberler olmuyor. Gerçekten zor yıllardı geçtiğimiz yıllar. Bu yıl da gerçekten zordu. Fakat bunların hepsinde bir hayır olduğunu biz görüyoruz. Bunu programımızın hemen başına hatırlatalım ki bütün bu olayların bir mutluluğun sancıları olduğunu biliyoruz. Yani bir doğum sancısı olduğunu biliyoruz. Ve bütün dünyaca belki daha da çok zorluklar yaşayacağız. Belki 2015 bize daha zorluklar getirecek. Ama nihayetinde dünya olarak, dünya insanları olarak bir güzelliğe doğru ilerliyoruz. Ve biz de bütün bu gelişmeleri bu hayır yönüyle değerlendiriyoruz. Şimdi bildiğin gibi en başına gidecek olursak yılın 16 Ocak'ta Yunanistan'da geçen yıl mecliste kabul edilen 240 imam yasasına ek olarak Batı Trakya'daki devlet okullarında eğitim gören azınlık mensubu ailelerin çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve din dersini Yunan dilinde öğretilmesini öngören bir yasa çıkarıldı ve bu Yunan devlet tarafından tayin edilen din adamları da göreve başladılar. Şimdi bununla başlamak istiyorum çünkü özellikle Avrupa'da geçtiğimiz yıl oldukça ekonomik krizden kaynaklanan zor günler yaşandı ve Avrupa kendi içerisinde her ne kadar bir ekonomik birlik olarak görülse de çeşitli bölünmeler yaşadılar ki buna kendi ülkeleri içerisindeki ayrılmaya yönelik olan referandumlar da dahildi. Bütün neredeyse Avrupa ülkelerinin içerisinde ayrılık hareketleri söz konusu oldu. Fakat bu tabii ki Avrupa ülkelerinin bazılarını da daha maneviyata yöneltme ihtiyacı duyduklarını gösterdi ve Yunanistan da bunlardan bir tanesi ki zaten son aylarda yaşadığımız Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki programımıza da değmiştik. Pozitif gelişmelerde aslında bunun bir evet. göstergesi oldu.
Ekonomik kriz aslında Yunanistan'ı vurdu olmasını istemezdik fakat gerçekten de bu anlamda bir atılım yapmak için de bir vesile oldu gerçekten. 2014'e bir de savaşla girdik. Aslında savaşlarla girdik. Çok fazla hem Afrika ülkelerinde hem Orta Asya'da çok fazla savaş devam ediyordu aslında. Bunlar çok dile gelmeyen, Irak'ta çatışmalar devam ediyor, Afrika'da çatışmalar. Fakat asıl bizim dikkatlerimizi yönlendirdiğimiz yine Suriye'ydi. Suriye iç savaşıyla birlikte girdik ve 2014 yılı belki bir şeyler değişir diye girmiştik o yılın başında. Ama 2014 yılı Suriye'de en fazla kayıp verilen yıl oldu. Yermük mülteci kampındaki o dramla girmiştik Ocak ayında hatırlarsan. Açlıktan ölüyordu insanlar. Çok gerçekten içler acısı görüntüler vardı. Sadece bir çorba girebilmiş ve uzun kuyruklar önünde olmuş. Çocuklar hiçbir şey bulamıyorlar, ot yiyorlar. Öyle bir manzara karşısında girdik 2014'e ve insanların açlıktan öldüğü bir savaş ortamında, Esad güçlerinin ablukası yüzünden açlıktan öldüğü bir ortamda girdik. Ve yine karşımıza çıkan şey aslında Birleşmiş Milletler'in, uluslararası güçlerin çaresizliğiydi bunun karşısında. Aslında buna çaresizlik mi denir, yoksa biraz vurdum duymazlık mı? Evet, yani bu tartışılır. Bu daha sonraki aylarda daha çok tartışılacak. Ne buna bir çözüm getirilebildi? Hala o savaşla birlikte çıkacağız şu anda 2014'ten ve 2015'e o şekilde gireceğiz. Tabii bunu çözebilmek için bazı çabalar da vardı. Biliyorsun Cenevre 2 konferansı iki tarafı da bir araya getirmek üzere başladı. Ocak ayında başlamıştı yine. El Ahtar, El İbrahim'in bu konuda gerçekten çabaları oldu. İki tarafı birbiriyle konuşturmadı ama karşılıklı bir ortam meydana getirdi. Ama biz tabii ki bu tip konularda karşılıklı diyalogtan çok asıl çözüme inecek bir eğitim politikasının gerekliliği ve toplu bir çözüm politikasının gerekliliğini hep anlatıyoruz. Hocamızın hep anlattığı bir şey. Fakat yine de bu karşılıklı görüşme için bir fırsattı belki. Fakat başarısız oldu. El İbrahim'i çekildi bundan ve başarısız oldum dedi. Hiçbir şekilde iki tarafta yumuşamıyor bu konuda dedi. 2015'e belki daha farklı gireceğiz Suriye konusunda. Çünkü muhalefet Esad'la görüşmeyi şu anda kabul etti. Bilemiyoruz bu nasıl bir şeyle sonuçlanacak ama
aslında şey burada yine hocamızın tavsiyesine uymuş oldu. Çünkü biliyorsun Putin bu görüşmeyi sağladı. Hocamız daha önceden de söylemişti, aslında Esad'ın üzerinde asıl Putin'in sözü geçerli olur. O yüzden Putin iki tarafı barıştıracak girişimlerde bulunsun demişti. Türkiye ziyaretinden sonra da gerçekten çok olumlu bir gelişme oldu ve iki tarafı bir araya getirecek bir anlaşma, görüşme daha doğrusu yapılması yönünde teşvik etti Putin. Şu anda son içinde bulunduğumuz günlerde bu önemli ve inşallah başarıya ulaşır diye düşündüğümüz. Çünkü Putin'in baskısı olursa aslında Esad'ın o kadar direnmeye gücü yetmez. Amerika'nın da bu görüşmelere katılmasını istiyor Putin. Amerika'da kapıyı kapatmadı. Olumlu baktığı yönünde aslında görüşmelerde, ifadelerde bulundu. Fakat Suriye'de...
Pardon, hatta İran'ın da çok olumlu bir görüş bakış açısı var. Hatta Suriye, İran, Türkiye hep birlikte bir ortaklık, Irak'ı da içine almış. Bu dört ülke bir dörtlü olarak bir araya gelebilir. Zor görünüyor, evet. Ama olabilir diye Cevat Zarif'in ifadeleri var. Bu bir yeşil ışıktır.
Tabii ki çok önemli, bir önemli. Umut ışığı. Evet. Tabii ki Suriye'den bahsedince hemen bahsetmek gereken kısım, 200 binden fazla insan hayatını kaybetti. Hatta 300 bin olduğu da söyleniyor. Fakat geçtiğimiz yıl zaten Suriye ile ilgili başta Yermük kampı, senin de söylediğin gibi 600 bin kişinin yaşadığı bir kamp, 20 bin kişiye sayısı düştükten sonra o 20 bin kişiye de hiçbir şekilde yiyecek yardımı ve herhangi bir yardım ulaştırılamadı ablukadan dolayı. Esad 1,5 yıldan fazla abluka altında tutmuştu bu bölgeyi ve hiçbir şekilde yardım girişine izin vermiyordu ve bütün dünyanın gözü önünde o insanların biz açlıktan geldikleri hali gördük. Gerçekten bir çorba için o insanların ne kadar muhtaç hale geldiklerini gördük. Fakat orada açlıktan ölen insanların görüntülerini de gördük. Ki bu Esad rejimi için aslında yeni bir olay değildi. Çünkü Esad rejiminin hapishanelerinde de zaten insanlar açlıktan ölecek şekilde işkencelere maruz kalıyorlardı. Bununla ilgili programın devamında da zaten bahsedeceğiz o konudan da. Ama yaklaşık 3.3 milyon insan ülke dışına çıktı, mülteci konumuna geldi Suriye'de ve yaklaşık 7 milyon insan da kendi ülkesinin içinde mülteci konumunda. Yani tam bir vahşet ve felaket yaşanıyor. Dünya bir habersiz gibi davranıyor bu olaydan. Yanı başımızda her gün insanların su içmesi, yemek yemesi gibi olağan haline gelmiş. Bütün aylar içerisinde istatistikleri verilen aşağı yukarı her kez internette araştırma yapabilir. 2014 yılı nasıl geçti diye baktıklarında her ayın içerisinde Suriye ile ilgili bir istatistiğe rastlayacaklardır. Bu ay 3.973 kişi, bu ay 4.600 işte şu kadar kişi hayatını
şu
kaybetti
çocuk,
diye.
Şu kadar kadın. Şu
sürekli kadar zaten mazlum insanların hayatını kaybettiğini görüyor. Çünkü bu bir savaşın ötesinde bir şey. Yani kendi halkına yapılan bir soykırım var burada. Savaş nedir? İki tarafın karşılıklı olarak cephede savaşmasıdır. Burada evlerinde oturan, ailesiyle birlikte yaşayan insanların varil bombalarıyla yok edilmesi var. Ve bunu dünya bir kimyasal silah gösterdiği tepki hiçbir şekilde göstermiyor ki kimyasal silah da tabii ki hiçbir şekilde kullanılmasın. Suriye'deki bütün kimyasal silahları yok ettiklerini söylemişlerdi. Hatta %94'ünü imha edildi açık sularda. Fakat bizim ümidimiz tabii ki yine inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle Suriye'de bu olayın neticelenmesi. Ama görüyoruz ki Mehdiyet'in ışığı belki Putin'in üzerinde de yansıyarak bu olay bir çözüm olabilir 2015'te inşallah.
Tabii yine bunlarla ilgili sen de değindin. İşkence fotoğrafları dünya gündemine düştü. Ocak ayında düştü ve sonradan yayıldı bütün dünyaya. Bu önemliydi. Aslında malumun ilanıydı. Bunun hep üzerinde duruyoruz. Sanki bilinmeyen bir şeymiş gibi dünyaya servis edildi. Fakat aslında dünyaya servis edilmesinde bir faydası oldu. İnsanlar belki uykuda izledikleri bu Suriye Savaşı'nı biraz daha ciddi olarak düşünmeye başladılar. Buna vesile olması açısından önemliydi. Çünkü gerçekten o insanlara o cesetlerin fotoğrafları verildi. O insanlara nasıl işkence yapıldığı, nasıl vahşet yaşandığı, nasıl sevginin ortadan kalktığı, nasıl bir vahşet ruhunun sarıp sarmaladığını görmek açısından önemli. Çünkü pek çok insan Orta Doğu'dan uzak, Avrupa mesela, bütün bunlardan birazcık uzak yaşıyorlar. Gerçekten onlara bunu göstermek açısından önemliydi. Bütün dünyaya servis edildi. 55 bin kare fotoğraf, çok fazla. Bu da gerçekten Yermük kampında yaşanan dram arkasından böyle bir şeyin ortaya çıkması çok feciydi. Ama şunu hatırlatalım, Suriye'de bu olaylar devam ediyor. İşkenceler devam ediyor, varil bombaları hala devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yine çocukların ölümüne şahit olduk. Hiç durmadan böyle şeyler, fotoğrafları, resimleri hepsi görünüyor. Halep şu anda Yermük'ün karşı karşıya kaldığı durumla neredeyse karşı karşıya kalmak üzere. Çünkü biliyorsun Esad güçlerinin politikasıdır. Önce ablukayı alırlar, ilaç ve gıda girişini engellerler. Oradaki insanları böyle bir şeye mahkum ederler. Büyük bir şehir, güzel, zengin bir şehir ama çok büyük bir zorlukla karşı karşıya kalmak üzere. Umarım dediğin gibi senin de Rusya buna vesile olabilir.
Tabii ki burada Esad rejiminin işkence metotları da bitmiyor. Yine geçtiğimiz günlerde internete düşen bazı videolar oldu. Bunlarda da arabalara bağladıkları muhalifleri şehrin içerisinde sürükleyerek, işkence ederek nasıl öldürdüklerini gösteriyorlardı. Halkın gözleri önünde artık Orta Doğu'da böyle olaylar neredeyse günlük olaylar haline gelmiş durumda. Çocuklar cadde kenarlarında başı kesilen insanların nasıl kesildiğini, işte işkence yapılan insanlara neler yapıldığını direkt hayret ve dehşetle seyrediyor konumundalar ve çocuklar bu şartlar altında büyüyorlar. Onun için biz de diliyoruz ki inşallah bir an önce bütün dünyaya ama başta bu bölgelere bir an önce barış gelsin diye istiyoruz inşallah. Bu yine Ocak ayında olan gelişmelerden bir tanesi de aslında İran'la ilgiliydi. Nükleer programına ilişkindi İran'ın ve İran'la P5 artı 1 ülkeleri 24 Kasım 2013'te Cenevre'de imzalanmıştı gerçi bu geçici anlaşma. Yürürlüğe girdi 20 Ocak'ta. Ve Amerika anlaşma gereği Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletme kararı aldı. Bu daha sonraki yıl içerisindeki aylarda süresi uzatıldı gittikçe. İran üzerindeki ambargo ilk defa hafifletildi. Bu tabii ki İran halkı için olumlu bir gelişmeydi gerçekten. Ve petrol gelirlerinden elde ettiği ve yurt dışındaki bankalarda bloke edilmiş paraları da İran'a ülkeye girmesine izin verildi. Tabii ki İran halkının rahat edeceği bir şey olmasını biz umuyoruz. Çünkü yine halk ambargolar altında ezilirken bu paraların akışı farklı yönleri olursa hiçbir anlamı olmaz aslında. Hiçbir faydası da olmaz ama bunun bu yönde evet, bir faydası olmasını umuyoruz.
Şimdi Ocak ayına bu kadar hızlı girmiştik 2014'te. Evet. Tabii iyi gelişmeler de oldu. Kıbrıs'taki görüşmeler gerçekten evet, bir umut ışığıydı. Uzun zamandır çok sürüncemede giden Kıbrıs'taki görüşmeler gerçekten iki tarafında özverili tavırları karşısında çok çeşitli şekillerde düzelme alarmları verdi. Ve biz ilk başta hiçbir şekilde uzlaşı yoktur denen bu politikada gitgide yumuşama olduğunu gördük. Fakat sonra Şubat ayına vardığımızda, bak ne kadar dolu geçmiş tek bir ay. Şubat ayına vardığımızda da Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki vahşetle karşı karşıya geldik. Orada biliyorsun Müslümanlara karşı çok ciddi bir soykırım ve çok ciddi bir şiddet politikası yaşandı. Ama şunu hatırlatalım, bir yerdeki vahşet diğerine benzemiyor. O daha mı vahşi, bu daha mı vahşi? Hatta birazdan daha ilerleyen aylarda IŞİD'le karşılaşacağız. Vahşeti doğurmuş ama vahşet katlanarak doğurulmuş. Çünkü Orta Afrika Cumhuriyeti biliyorsun vahşetin çok garip şekillerinin uygulandığı yer. Suriye'de daha farklı uygulanıyor, orada daha farklı. Hani daha insanlar nasıl daha fazla garip bir vahşet yöntemi kullanabilirizin peşine düşüyorlar neredeyse. Çok fazla kişi öldürüldü, çok fazla Müslüman şehit edildi, çok fazla kişi ülkelerinden ayrılmak zorunda kaldı. Orada çok ciddi, kimsenin belki de çok fazla umursamadığı bir soykırım yaşandı. Çok garip şeyler oldu. Ve insanlar oradan tahliye edildiler. Diğer ülkelere, Çad, Kamerun gibi diğer ülkelere mülteci olarak gitmek zorunda kaldılar. Tabii mülteci sayısı çok fazla arttı 2014'te. Bunu da tekrar hatırlatalım.
Tabii Çad, Kamerun gibi ülkelere mülteci olarak giden insanların da ne şartlar altında yaşadıklarını düşünmek Afrika çok burası, zor olmasa gerek. Ülkemiz açısından sevindirici olaylardan bir tanesi de 5. uydumuz TürkSat 4A fırlatıldı. Kazakistan'ın Baykonur uzay üssünden. Bu gerçekten güzel ve olumlu bir gelişmeydi. Şubat ayını bu şekilde geçirirken tabii Şubat ayında Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki çocukların savaşta kullanılması, savaştırılmasıyla ilgili raporları da vardı. Zaten Birleşmiş Milletler sık sık Suriye ile ilgili raporlar yayınlıyor ama ne kadar etkili oluyor tabii bilemiyoruz ama her ay aşağı yukarı bu yönde bir rapora rastladık. Malezya ile ilgili çok ilginç bir olay yaşadık Mart ayında. Malezya Hava Yolları'na ait bir uçak Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanmıştı ve uçak düştü. Daha doğrusu uçak kayboldu ve şu anda içinde bulunduğumuz neredeyse 2015'e girmek üzere olduğumuz şu günlerde uçaktan hala bir haber yok, bulunamadı. Yani bu gerçekten ilginç bir olaydı aslında. İçindeki bütün 12 mürettebat ve 227 yolcusuyla birlikte kayıp şu anda bu uçak.
Hint Okyanusu'nda bir yerde olduğu düşünülüyor ve tarihte sadece birkaç vaka var bu tarzda olan.
Bu da gerçekten 2014'ün ilginç, şaşırtıcı olaylarından bir tanesiydi.
Aslında Malezya Hava Yolları açısından da garip bir yıldı. Böyle bu uçakları düştükten hemen sonra biliyorsun Ukrayna krizine geleceğiz şimdi. Orada da Ukrayna semalarında bir uçakları daha düşürüldü Malezya Hava Yolları'na. Yine yüzlerce kişinin öldüğü bir kazaydı bu da.
Evet, şimdi günümüzde aslında güncel bir konu olduğu için ben Mart ayına hemen geçeceğim. Fakat Ukrayna olayını da sonradan yeniden anlatalım. Fakat Tayland'da Uygur kökenli 220 mülteci yakalandı. Fakat bu neden önemli şu anda günümüz açısından? Şu anda yeniden gündeme geldi. Çünkü Çin'e geri verilmesine karar verildi bu insanların. Tayland tarafından. Bu 220 mülteci Uygur kökenli kardeşimiz Türkiye girişimlerde bulundu. Türkiye'ye getirilmesi için. Fakat Çin'den bu tip göçmenlikle ilgili yasal olmayan göçmenlikle ilgili teşvikte bulunulmaması uyarısı aldı Türkiye. Fakat burada yasal göçmenlik konusunu, yasal olmayan göçmenlik konusunu biz burada programımızda da işlemiştik. Avrupa'dan da nasıl kararlar alındığı ile ilgili özellikle bu Akdeniz'i geçerek feribotlarla gelen insanlara yönelik yapılan kararlar vardı. Yine alınan kararlar vardı Avrupa'da. Fakat işte Tayland'da da bu 220 kardeşimiz, 220 canımız o kadar zor şartlar altında bulunuyorlar ki 50 kişinin tek bir oda içerisinde yaşadığı 13 Mart'ta bu insanlar yakalanmışlardı. Şu anda Aralık ayındayız. Mart'tan Aralık ayına kadar düşünürsen fotoğrafları da aslında sosyal medyada da paylaşıldı. 50 kişi tek bir odanın içerisinde yaşıyorlar. Bunların yanı içinde 40'a yakın çocuk var. Çok zor şartlar altında ve daha altlarındaki battaniyeler yeni onlara verildi. Ve çok gerçekten hastalıktan, o yaşadıkları yerdeki soğuktan, betona yatmaktan kaynaklanan ve yaşam şartlarından dolayı hayatını kaybeden çocuklar da oldu. Türkiye'nin bir an önce girişimde bulunup en azından 2015 yılına bu canların Türkiye'ye getirilmesi müjdesiyle girmesini biz umut ediyoruz inşallah.
Şimdi 2014 yılının çok önemli dört tane aslında damgası var. Çok detaylı damgaları var ama bence dört tanesi asıl damgayı vuran Suriye krizi tabii başta geliyor. Fakat daha sonradan Ukrayna krizi, savaş olarak bunlardan bahsediyorum. İsrail-Gazze çatışmaları bu şekilde devam ediyor ve tabii ki IŞİD tehdidi. IŞİD'e geleceğiz fakat Ukrayna krizi başlamıştı biliyorsun senenin başında. Ukrayna krizi çok aslında hararetli başladı. Önce protestolarla başladı. Sonra Ukrayna Devlet Başkanı'nın Avrupa Birliği maddelerini kabul etmemesi karşısında gitgide şiddete yönelen bir şey oldu. Rusya'nın baskısı meydana geldi. Avrupa Birliği ayrı bir yönden baskı yaptı. Rusya da buna karşılık verdi. Bir çatışma oldu. Biz bunu bu programlarımızda çok konuştuk. Hocamız çok anlattı. Aslında karşılıklı çok rahat bir uzlaşmayla halledilebilecek, Rusya'ya gerçekten ikna edilerek halledilebilecek bir sorun. Sadece uzaktan seyredildi Avrupa Birliği ve Amerika tarafından ve ciddi çatışmalar meydana geldi. 3000'den fazla kişinin bu çatışmalarda öldüğünü biliyoruz. Ki şu an bu çatışmalar bitmiş değil. Tabii bunun getirdiği şeyler oldu. Kırım Rusya'ya bağlanmak istedi. Arkasından referandum yapıldı. Referandumda yaklaşık %90'a kadar bir oranda evet oyu çıktı. Kırım Tatarları buna katılmadılar, protesto ettiler.
%96.7.
Çok fazla. Bunun arkasından da bağımsızlık ilan etti Kırım ve arkasından da Rusya'ya bağlanmayı kabul etti. Şu anda Rusya'nın bir parçası artık. Bütün bunlar da meydana gelirken tabii ki sürekli savaş ve çatışmalar çok vahşi bir şekilde aslında sınırda devam ediyordu. Donetsk bölgesi, diğer bölgeler, bazı bölgeler yine Rusya'ya bağlanmaya karar verdiler. Fakat genel olarak dünya açısından şöyle bir bakıldığında aslında sadece bir Ukrayna krizi değildi bu. Aslında bir çeşit yeni bir soğuk savaşın altyapısıydı. Biz yine bundan bahsetmiştik ama şunu tekrar hatırlatalım. Genelde savaşlar gibi soğuk savaşlar da pek çok sektöre fayda sağlayan savaşlardır. Bunlar gizli ve kirli sektörlerdir ve genel olarak derin devletlerin himayesi altındaki sektörlerdir. İçinde bulunduğumuz ekonomik krizin çok yüksek olduğu dönemde böyle bir şeye muhtemelen ihtiyaç olduğuna mı karara varıldı? Yani öyle bir şey mi oldu? Biliyorsun Amerikan derin devleti de bu işin içinde ve şu anda Rusya'ya yönelik yıl boyunca devam eden yaptırımların en şiddetli, en yüksek derecesini şu anda görüyoruz. Ruble çok ciddi şekilde düştü. Petrol fiyatlarının düşmesi karşısında rublenin değer kaybetmesi, şu anda Rusya'nın çok ciddi bir ekonomik krize girmesi. Aslında bunlar hiç öyle tesadüfen olmuş olaylar değil. Belli bir planın parçası olarak devam etti. Çok rahat, tekrar söylüyorum, hocamızın çok hatırlattığı bir şey, sene boyunca çok rahat Putin ikna edilebilirdi. Putin'le bir anlaşmaya, uzlaşıya varılabilirdi. Ukrayna konusunda da varılabilirdi. Çünkü müttefikini kaybetmek istemiyoruz ve bu konuda gerçekten hak vermek gerekir. Tabii ki hataları var. Rusya'nın da çok ciddi hataları var. Fakat burada asıl mahiyeti itibariyle olayın bu kadar insanın canının kıyılmasına, Avrupa'nın o güzel ülkesinin bu hale gelmesine gerçekten gerek olmayacaktı. Ama genelde kesişme yolları, genelde böyle kritik yollar, Ukrayna mesela bir kesişme yoludur, Türkiye bir kesişme yoludur, Tayland'da olaylar oldu, Tayland bir kesişme yoludur. Yani ticaret yollarının koridorudur, orta kavşağıdır. Bu tip ülkeler nedense hep böyle şeyler için özel olarak seçilirler. Ukrayna'da bunun için seçilmiş böyle bir ülkeydi.
Tabii tek taraflı bir zarar oluşmadı bu Ukrayna olaylarından dolayı. Avrupa Birliği de ciddi aslında zarara uğradı ama bütün yıl içerisinde bakacak olursak aslında Rusya'ya yaptırımlar gittikçe şiddeti artarak devam etti. Önce bazı kararlar alındı fakat sonra kararlar sürekli arttırıldı. Evet. Yaptırım kararları hem Avrupa Birliği tarafından hem Amerika tarafından Rusya'ya yönelik ciddi yaptırımlar uygulandı.
Türkiye'de ama baskı gördü bu konuda.
Türkiye'de dediğin gibi baskı gördü fakat burada asıl gizli anlaşmalar dikkat çekiciydi. Bu petrol fiyatları konusunda da bu tarz söylentiler de tabii ki bütün dünyayı sardı. Fakat özellikle enerji konusunda Avrupa ciddi sıkıntı içerisinde. Ne yapıyorlar bu sefer? Kendilerinde ülkeler Almanya, Fransa, Rusya ile alttan alta anlaşmaya çalışma yoluna gitmeye başladılar. Halbuki böyle şeylere hiç gerek yoktu. Senin de söylediğin gibi Putin çok kolay ikna edilebilirdi ve çok rahatlıkla anlaşabilirlerdi. Ama Putin de ne yaptı? Bu 2014 yılı içerisinde dünya tarihinin en büyük enerji anlaşmasını yaptı Çin'le. 30 yıllık bir 400 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı. Onun dışında Avrupa'ya gidecek olan Güney Akım projesini iptal etti ve Türk Akım projesi denebileceği söylenen Türkiye ile ortak olan yeni bir Mavi Akım proje başlattı. Evet. Bunlar tabii ki Rusya'nın avantajlarıydı, Rusya'nın artılarıydı kendisi açısından, ekonomisi açısından. Ama bu gördüğümüz soğuk savaş diyelim veya işte ekonomik savaş diyelim, ne dersek diyelim, iki tarafı da aslında zararı sokacağı çok bariz olan bir aslında durum. Ki zaten biz bunun gelişmelerini görüyoruz, şiddetli olarak görüyoruz. Hem Rus halkı üzerinde hem Avrupa halkı üzerinde. Ama umuyoruz ki 2015 yılı da yine sevgi üzerinde birleşilsin. Çünkü Putin'in de gerçekten sevgiyle ilgili hocamızın sözlerine çok benzer sözleri var. Sevgi aç bir insan. Hayvanlarla sürekli sevgi resimleri çektiriyor, fotoğrafları çektiriyor ve sürekli bunları yayınlıyor. Yani sevgiyi nasıl istediğini ve ne kadar açık olduğunu göstermeye çalışıyor. Biz bunu hocamız başta olmak üzere kanalımızda da çok fazla dile getirdik. Umarız 2015'te yine iki taraf için sevgi noktasında birleşilen ekonomik çıkarlar, real politik çıkarları değil de gerçekten halklarının çıkarlarını gözeten, sevgiyi gözeten bir yıl olsun diye umut edelim.
İnşallah. Şimdi 2014'ün ortalarına gelirken tabii Mısır'da idam cezaları birdenbire gündeme vurdu. Biz o zaman da çok ciddi şekilde buna tepki göstermiştik hocamızın vesilesiyle. Fakat o idam cezaları hala verilmeye devam ediyor. Yani yıl boyunca verildi. Genel olarak biliyorsun Mısır'a karşı tepkisiz dünya kamuoyu. Çünkü genelde bir kukla devlet gibi bir şey oluşturuldu orada. O yüzden bu tip şeylere de razı görünüyorlar. Umarız bunlar hayata geçirilmez. Fakat tabii son zamanlarda belki yılın sonuna geldiğimizde bundan kısaca bahsedeceğiz. Pakistan okul katliamı Taliban tarafından gerçekleştirdikten sonra Pakistan'da da tutuklu bulunan 500 tane idam mahkumunun hemen idamının gerçekleşmesi yönünde de bir karar alındı. İdam hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir şeydir. Bunu buradan tekrar hatırlatalım. Bir insanın düzelme, değişme, kendini geliştirme hakkını elinden almak demektir. ve hiçbir şekilde tasvip edilecek bir can almaktır yani. Tasvip edilecek bir şey değildir. Dolayısıyla idama tepkimiz Allah'ın izniyle devam edecek.
İdamlar tabii Bangladeş'te de devam etti. 2013'ün sonunda başladı ve 2014 yılı boyunca da idam kararları devam etti. En son 22 Ekim 2014'te de Gulam Azam cezaevinde hayatını kaybetti. Hastaneye götürülmediği için. Bangladeş'in de gerçekten bir sorunuydu. Hocamız sosyal medyadan çok gayret göstermişti bu idamların durdurulması için. Özellikle Abdülkadir Molla'nın idamının engellenmesi için gerçekten ciddi bir çaba göstermişti ve ertelenmişti bu sosyal medyada aldığı tepki üzerine bu idam. Fakat sonradan alelacele hemen bir gün karar verip sabahında idamı gerçekleştirdiler. Tabii ki inşallah onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz, bütün idam edilen Müslümanlara. Fakat idam hiçbir yerde, Amerika'nın da başını çektiği bir cezadır idam cezası aslında. Bütün dünyaya demokrasi dersi veren bir ülkede idam cezasının olması da ayrı tartışılması gereken bir konu ki bu konuda da hocamızın makaleleri var. Amerika'da da yayınlandı yine. Amerika'yı da ölüm cezalarına son vermesi yönünde hatırlatmada bulunan çok kıymetli, değerli makaleler. Onun için 2015 yılında ölüm cezalarının sona ermesi, idam cezalarının sona ermesi için bir yıl olması temennisini buradan dileyelim inşallah.
Tabii bütün bunlar olurken gerçekten çok zor bir yarı yıl geçirdikten sonra insanların karşısına IŞİD diye bir şey çıktı.
Aslında IŞİD'e gelmeden önce istersen Mart ayında Ebola'dan bahsedelim.
Ebola'nın çıkışı, evet.
Ebola çünkü gerçekten dünyanın umursuzca seyrettiği bir hastalık olarak çıktı, bir salgın olarak çıktı. Çünkü neredeydi? Afrika'daydı. Gine'de başladı Ebola virüsüyle. Daha sonradan da Afrika'nın en fakir ülkeleri olarak bilinen Sierra Leone'de ve diğer Liberya'da olmak üzere bazı ülkelerde yayıldı.
Nijerya'da
yayıldı. Evet. Afrika'da zaten ciddi bir yayılım gösterdi ama Amerika'nın, Avrupa'nın yani Batı toplumunun o kadar dikkatini çekmedi. Hatta ilgilenmediler, umursamadılar. Ta ki ne zamana kadar? Amerika'da ve Avrupa'da Ebola vakaları görülene kadar. Şimdi birdenbire aşılar üzerinde çalışmaya başlandı ama o zamana kadar 6000'den fazla insan hayatını kaybetti. Çok ciddi bir tehlikeydi. Sen özellikle bu konunun üzerinde çok duydun. Batı'nın umursuz olması konusunda ve bu konuya bir tepki vermemesi konusunda gerçekten Allah razı olsun bayağı çağrıda bulundun. Ama hocamız da gerçekten kanalımızdan sürekli hatırlatmalarda bulundu. Ebola dünyanın materyalist zihniyetinin insanlığa yansımasının nasıl olduğunu gösteren aslında bir dersti Allah'tan. Küçücük bir virüsün insanların bedenini ne hale getirebileceğini gösterip fakat burada burada ırkının fark etmediğini bir baktılar ki gördüler. Ta Amerika'da metroda dolaşan hiçbir bir şey insan bir anda bütün Amerika'ya o Ebola virüsünü yayabilecek güçteydi. Tabii. O insan mı güçteydi? Hayır, o virüs yayılabilecek güçte Allah tarafından yaratılmıştı. Dünyaya önemli bir dersti. Umalım ki 2015 yılı burada da Ebola konusunda da gerçekten ciddi tedbirlerin alınabileceği bir yıl olsun.
6000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak ondan sonra tarihin en büyük hastalıklarından biri olarak ilan edildi. Fakat burada genel olarak sağlık sektörünün materyalist bakış açısının etkisi altında olmasının getirdiği bir şey var. Çünkü genel olarak biliyorsun sağlık sektörü kar getirebilecek ilaçlara para ayırıyor. Bu aslında çok çağımızın dehşet verici şeylerinden bir tanesi. Mesela kronik hastalıklara daha fazla para ayrılıyor. Çünkü neden? İnsanlar sürekli o ilaçlara ihtiyaç duyacaklar kronik olarak geliştiği için. Fakat akut, hatta bunların arasına onkoloji yani kanser vakaları da dahil olmak üzere o kadar fazla ücret ayrılmıyor. Bunun da sebeplerinden bir tanesi insanların, belli başlı kişilerin o hastalığa yakalanması ve sürekli kullanılan ilaçlar olmaması. Bu aslında çok dehşet verici bir şey. Ebola'da bu aynı şekilde oldu. Dünya Sağlık Örgütleri peş peşe açıklamalar yaptılar. Yani biz eğer Afrika'daki bu salgın için bir ilaç üretsek nasıl kar edeceğiz bundan? Bu kendi ifadeleri, yani bu kar getirmeyen bir sektör şu anda Afrika'da olması. Ne oldu? Bir bela olarak dünyayı sarmaya başladı. Şu an aslında bilemiyoruz sınırları nereye ulaştı. Gerçekten Allah dilese çok ciddi şekilde Avrupa'ya, Amerika'ya çok ciddi salgın yapabilir. Allah vermesin, inşallah olmaz böyle bir şey. Fakat olabileceğini Allah gösterdi. O yüzden işte hemen çalışmalar başladı, hemen ona bir bütçe ayrıldı, yapıldı falan ama 6000 kişi göz göre göre orada hayatını kaybetti.
Aslında bütün bu anlattıklarımızdan hep çıkan sonuca bakacak olursak dünyadaki sorunlar ne ekonomik olarak meydana geliyor, ne enerji krizlerinden meydana geliyor, ne toprak bölünememesinden, direkt ahlaki sorundan meydana geliyor. Bencillikten. Hem ekonomik krizlerin sebebi, savaşların sebebi, şimdi senin de üzerinde duracağımız IŞİD terörünün sebebi, dünyada işte Ukrayna, Rus krizi, Avrupa Birliği krizi, Amerika'daki bütün bu Ferguson olaylarından da bahsedeceğiz. Hep aslında ahlaki bozukluktan kaynaklanan özellikler ki Ebola'ya kadar baktığımızda hep ahlaki sorunlar, yani ahlak eksikliğinden, manevi eksiklikten kaynaklanan sorunlar ve materyalist zihniyetin insanların üzerindeki etkisinden kaynaklanan sorunlar. Onun için 2015 yılında da ben her olayda olduğu gibi temennimizi yineliyorum. Dünya üzerindeki Darwinist materyalist eğitimi alternatif olan manevi eğitimin bütün dünyada yayılması ki biz bütün programlarımızda her olayın çözümünün eğitimden geçtiğini sık sık hatırlatıyoruz. 2015 yılında bu konuda bir atılım yapılmasını tabii, umuyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi IŞİD çok fazla beklenmeyen bir şeydi aslında. Yani tabii IŞİD'in varlığı eskiye dayanıyor. O kadar çok da hani bu yıl çıkmış bir topluluk değil. Fakat genel olarak gelişimleri, ilerlemeleri, yani Irak'ta ve genel olarak Suriye'de bazı yerleri ele geçirmiş olmalarıyla birdenbire biraz göze batan bir topluluk olarak ortaya çıktılar. Fakat şunu hatırlatalım. Genel olarak IŞİD hep burada bizim her zaman eleştirdiğimiz, biz burada hatırlatalım yani Amerika'yı sevdiğimiz bir ülke, gerçekten dünyaya örnek olması gerektiğini düşündüğümüz bir ülke. Fakat yanlış politikaları olan bir ülke. O da derin devletin etkisi altında olduğu için. O yanlış politikalardan birinin ürettiği parçalardan bir tanesiydi. Çünkü El-Bağdadi biliyorsun Ebu Garip hapishanesinden yetişmiş diyeyim. Öyle bir lider olarak ortaya çıktı. Oradaki işkencelere bir tepki olarak ortaya çıktı aslında. Ebu Garip hapishanesini herkes çok iyi biliyor, çok yakından tanıyor ki bu yıl kapatıldı.
Evet.
Kapatıldı ama biliyorsun oradakiler de diğer kamplara gönderildiler ve o kampların da nasıl yerler olduğunu aslında CIA işkence raporunda bu yılın sonunda da gördük. Nasıl bir muamele olduğunu orada da. İşte bu zihniyetin ürettiği bir şeydir. Hem El-Bağdadi hem de IŞİD terör örgütü tıpkı Taliban gibi, tıpkı El-Kaide gibi bu zihniyetin ürettiği bir şeydir ki biz burada bir yayın yaptık IŞİD'e neden katılıyorlar diye. İşte bu kin ve nefret ruhunun onları tetiklediğinden bahsetmiştik. Bu çok önemli gerçekten. Onların ürettiği, o zihniyetin ürettiği, tabii ki radikal İslam'ın buradaki tetikleyici gücünü hiçbir zaman bir kenara koyamayız. Fakat onun tetiklediği ve o yanlış politikanın bir türlü çözüm bulamadığı bir topluluk olarak ortaya çıktı. Yani Amerika şu anda buna çözüm bulamıyor. Ne oldu? İlerlemeye başladı. Rakka'da kendi bir üst edindi. IŞİD ve insanları kesmeye, doğramaya başladı. Bu şekilde bir propaganda yaptı. Burada şunu da eklemek istiyorum. İnsanlar şuna şaşırıyorlar. Hep gece gündüz bunu konuşuyorlar. Çok etkililer sosyal medyada, işte şöyleler böyleler. Yani onlar aslında sadece kullanıyorlar sosyal medyayı. Buradaki insanların eksikliği onlara karşı sosyal medyayı alıp kullanmamış olmaları, o kadar. Yani alıyorlar yaptıkları ki her türlü propagandalarını sosyal medyaya koydukları için, o tip bir eğitim, bunu da konuşmuştuk burada, o tip bir eğitim kendilerince verdikleri için, yanlış bir İslam inancını doğru sandıkları için onu insanlara yaymaya çalışıyorlar. İnsanlar eğer doğru İslam anlayışını yine aynı yöntemleri kullanarak, sosyal medyayı kullanarak yayıyor olsalar çok daha güçlü bir etki oluştururlar. Yani orada olağanüstü bir şey yok yaptıkları aslında. İşte Rakka ele geçirildi, Deir ez-Zor ele geçirildi, Irak'ta çok stratejik yerler ele geçirildi ve Musul ele geçirildi.
Hediye edildi aslında.
Aslında hediye edildi. Irak ordusu hiçbir şey yapmadı, yapamadı. Öyle bir gücü de yoktu. Maliki'nin politikalarını biliyoruz. Bunların ne kadar Maliki'ye karşı olduğunu biliyoruz. Bağdat'a doğru ilerlendi. Burada Amerika konsolosluğu ile ilgili olağanüstü tedbirler aldı. Bizim konsolosluk çalışanlarımız kaçırıldı. Tır şoförlerimiz kaçırıldı. Bütün bu olaylar oldu. Fakat ne oldu? IŞİD kendisini gerçekten çok ciddi şekilde gösterdi. Şu an pek çok şehirde IŞİD kuralları var. Gerçekten kendince devlet
yapılarını kurdular. Bütün hastaneleri, devlet adamları aslında, bütün bürokratik sistemleri, her şeyini kurdular. Çocuklara eğitim merkezleri, kadınlara eğitim merkezleri, üniversiteleri, her şeyleri gerçekten tam kapsamlı olarak kurulmuş vaziyette. Fakat burada IŞİD'den bahsederken muhakkak açılması gereken bir parantez var. IŞİD bir ahir zaman topluluğuydu. Bunu hocamız ilk defa dile getirdi. Daha sonrasında medyada çeşitli kişiler de açıkladılar. Siyah bayraklılar olarak bilinen, peygamberimizin bundan 1400 yıl önce anlattığı, sakallarına, bıyıklarına kadar tarif ettiği, bayraklarını tarif ettiği, hatta uygulamalarını tarif ettiği, onlardan önce Orta Doğu'daki durumu, yani Suriye'de, Şam'da meydana gelecek olan bütün olayları anlattı ve onların yapacağı bütün olayları tarif ettiği çok kapsamlı hadisleri gördük biz. Hocamızın bu konudaki izahlarını internet sitemizden de kardeşlerimiz izleyebilirler yeniden. Gerçekten Allah'ın bir mucizesiydi. Fakat ahir zaman topluluğu derken tabii ki tasvip edilmesi gereken ve şu andaki eylemleriyle birlikte onaylanması gereken bir topluluk değil. Ta ki Mehdi ile karşılaşana kadar bu vahşeti devam ettirecekleri, ancak Mehdi'nin sevgi öğretmenliğiyle ıslah olacakları ile ilgili de Peygamberimizin hadisleri ve müjdeleri var. Yani böyle bir topluluk bir İslam devleti kurmuş ve insanları kendi içerisinde belki tehditle, belki bazı insanları aslında sevgi ve şefkatle yaklaşarak, çünkü bölge halkı biliyorsun sevgiye ve şefkati açlar. Sırf Türk ordusunu Afganistan'da gösterilen teveccühü biliyoruz. Sayın Hikmet Çetin'in NATO görevlisi olarak Afganistan'da kaldığı dönemde Afgan halkının ne kadar muhteşem bir halk olduğunu ve hala onları özlediği ile ilgili çok kıymetli izahları vardı, bizim programımıza katılmıştı. Türklere olan teveccühleri ve onlara olan sevgilerini biliyoruz. Çünkü neden? Türkler her zaman gittikleri yerde sevgi ve şefkat gösterdikleri için. İşte IŞİD de aslında bu taktiği alttan alta kullanıyor. Dünyaya dehşet saçarken içinde bulunan halka, yakın çevresindeki halka şefkat gösteriyorlar, sevgi gösteriyorlar. Bununla ilgili propaganda videoları yayınlıyorlar. Onlara yiyecek yardımlarında bulunuyorlar ve rahat yaşayabilecekleri bir imkan sunuyorlar. Tabii ki böyle olunca da yayılması çok kolay oluyor. Halk hemen daha onlardan yana bir tavır içerisine giriyor. Tabii ki korkunun getirdiği bir çekinmeyle birlikte de boyun eğiyorlar. Çünkü boyun eğmeyenin boynunu kesiyorlar. Böyle bir gerçek var. Yani bunu da görüyoruz. Ama bu anlamda
dinde
da
zorlama olmamasına rağmen,
evet, dinle hiçbir şekilde bağdaşmamasına için, rağmen yaptıkları uygulamalar. Fakat yaptıkları uygulamaların senin de söylediğin gibi hatırlatılmasıyla, tarif edilmesiyle ve Kur'an'a göre gerçek anlamda gerçek İslam anlatılmasıyla, işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle İslam olacak bir topluluktur. Bu da Peygamberimizin mucizesidir IŞİD'le ilgili. Ama burada şimdi biz IŞİD'e baktığımızda tabii ki mecburen hemen Batı toplumunun tepkisine bakmamız gerekiyor. IŞİD bu senin söylediğin her yere ilerledi. Hiçbir tepkiyle karşılaşmadı. Ta ki ne zamana kadar?
Eylül
ayına kadar. Düşün, bütün neredeyse 2014 yılı boyunca hiçbir tepkiyle karşılaşmayan IŞİD, ta ki Yezidilere yönelik bir önce eylemi oldu. Orada bir yavaş yavaş kıpırdanmaya başlayan Batı toplumu, Kobani'ye saldırdığında IŞİD birdenbire adeta çıldırdılar, delirdiler. Bu nasıl bir katliamdır diye. Halbuki Kobani halkının bir gece içerisinde tahliyesi yapılmıştı. Oradaki Kürt kardeşlerimiz 200 binden fazla insan Türkiye'ye gelmişlerdi, sığmışlardı ve Türkiye onları koruması altına aldı. Kobani'de sadece bir avuç neredeyse PKK militanı kalmıştı. PYD diyeceklerdir, YPG diyeceklerdir. Eşittir PKK, hiçbir farkları yok. Defalarca anlattık bunu kanalımızdan. Burada Batı toplumu çıldırdı nedense. Evet.
Bu arada Suriye Savaşı 4 yıldır devam ediyordu.
Evet.
Irak'ta çatışmalar devam
Orta
ediyordu.
Afrika.
IŞİD çok fazla yeri, çok geniş bir bölgeyi ele geçirmişti. Musul IŞİD'in elindeydi, çok stratejik bir yerdir. Rakka IŞİD'in elindeydi. Bunlara hiç ses çıkarılmadı. Sadece Kobani söz konusu olduğunda bir anda koalisyon kuruldu hemen alelacele ve gereken yapıldı. Şimdi tabii ki biz burada tekrar şunu hatırlatalım. Biz hiçbir yere koalisyon kurulup da bombalar atılmasının taraftarı değiliz. Yani bu Musul ele geçirildiğinde de yapılamaz, Suriye'de de yapılamaz hiçbir yerde. Caydırıcı güç olarak olur ama böyle bir savaş taktiğini hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Fakat harekete geçirilmekte tereddütün burada dikkat çekmek gerekiyor. Neden bu kadar sadece Kürt bölgesi konusunda saldırganlaşıldı? Bunu biz konuştuk geçen haftaki yayınlarımızda. Çünkü çok yüzyıllık bir plan var Kürdistan bölgesi diye adlandırdıkları bölgenin üzerinde. Şimdi tabii ki ilerliyoruz. Birazdan geleceğimiz, hızlı ilerlemek istiyorum. Vaktimiz de doluyor. İsrail-Gazze çatışması gerçekten çok damgasına vuran olaylardan bir tanesiydi. 2014'te biliyorsun önce 3 tane genç kaçırıldı. 30 Haziran'da kayboldular. İsrailli gençler. Ve daha sonra onların cesetleri bulundu. Oradaki Arap yerleşimcilerin bulunduğu yerde. Ve arkasından bir saldırganlık başladı. Hemen arkasından bir Filistinli'nin öldürülmesi. Karşılıklı böyle şeyler meydana geldikten sonra, çok detaylarını zaten biz burada da yayınlarımızda konuşmuştuk. Yine çatışmalar başladı biliyorsun. 10 gün sonra bu çatışmalar, roket atarlarla atılan roketlerin arkasından 10 gün sonra kara savaşı başladı. Beklenmiyordu, istenmiyordu. Fakat başladı. Arkasından tünelleri yok etmek adına İsrail gerçekten bu konuda çok ciddi bir karar aldı ve bütün tünelleri yok etmeden biz buna son vermeyeceğiz dedi. Tünel yok etmek ne demek? Yerleşim bölgelerine doğrudan roket atmak demek. Çünkü tüneller biliyorsun insanların oturdukları yerin altında kurulmuş olan tüneller. Dolayısıyla yerleşim özellikle sınır bölgesindeki Gazze sınırındaki yerleşim bölgelerinde neredeyse hiç bina kalmadı ve oraları gerçekten yok etmeye azmetmişti. Hatta daha sonradan da imar yasağı konuldu. Oralar bu şekilde bir sisteme tabi tutuldu. Gerçekten çok fazla kişi yaşamını yitirdi bu savaşta. Olması çok mantıksız bir savaştı gerçekten. Zaten oldu bitti o kadar kişi hayatını kaybetti. Çocuklar öldü. Biz bunları seyrettik. Fakat burada şu çok önemli gerçekten hiçbir şekilde iki tarafın da bu konuda taviz vermemesi. Hamas'ın çok ciddi hatalar yapması, uyduruk roketlerle teşvik edecek bir tavırda bulunması, İsrail'in sert davranması, bu tip şeyler hiçbir şekilde kabul edilemezdi. Ki o dönemde hocamız çok üstüne vura vura, üstünde dura dura bu konunun üzerine gitti ve dedi ki orada bir plan var genel olarak. Bir kısım Araplar bu konuda kullanılıyorlar ve o Araplar, o kişiler tarafından Filistin'i küçültme bahanesi, yani Filistin'i küçültebilmek için bunu yapıyorlar. Çünkü bir ülkeye siz, güçlü olan bir ülkeye uyduruk roketler atıp onu teşvik ediyorsanız bunun başka bir anlamı yoktur. Ki saldırgan olay, yani bu konuda saldırgan olduğu bilinen bir ülkeye. Dolayısıyla gerçekten olmaması gereken şeyler orada baş gösterdi. O kadar insan oldu Mısır'ın aracılığıyla. Orada ateşkes imzalandı. Keşke Türkiye burada devrede olsaydı. Türkiye olsaydı çok hızlı bir şekilde biterdi. Burada işte İsrail ve Filistin'le birlikte bir politikamızın olması gerektiğini tekrar altını çizelim biz burada.
Bu arada ülkemizde aslında ölen bütün kardeşlerimize, şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz bu savaş sırasında tabii ki. Ülkemizde olumlu gelişmelerden bir tanesi de şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan'da Ermenilere bir taziye yayınlamasıydı. Biliyorsun daha sonrasında aslında Musevilerin Hanukkah bayramını ve Hristiyanların da Noel yortusunu kutladı Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de Sayın
Çok
Recep
güzel
Tayyip
gelişmeler
Erdoğan.
onlar, evet.
Gerçekten önemli, kıymetli gelişmelerdi bunlar. İki tane seçim geçirdik 2014 yılı içerisinde, belediye seçimleri. Bunlar da tabii ki AK Parti lider olarak çıktı bu belediye seçimlerinden. İkincisi de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni Cumhurbaşkanımız oldu. Halkın tarafına ilk defa seçilmiş olan. Fakat belediye seçimlerinde bazı şüpheler meydana geldi. Bu şüphelerden bir tanesi Güneydoğu'daki gerçekten PKK yanlısı gibi görünen siyasi partinin hakimiyeti şeklindeydi. Bu gerçekten ciddi bir sorundu bizim, çünkü PKK sorunumuz var. Ülkemiz için en büyük tehlike, IŞİD tehlikesinden daha büyük bir tehlike. IŞİD'in şu anda Türkiye için bir tehlike olduğunu biz düşünmüyoruz. Çünkü buna iade ettikleri rehinelerimize olan muameleleri ve rehinelerimizi iade etmeleri konusu aslında bir delil olarak gözüküyordu. Türkiye'nin sınırına kadar gelip PKK ile çatışıp orada Türkiye'ye hiçbir şekilde girmemeleri ve bu konuyu hocamızın IŞİD'in hiçbir şekilde Türkiye'ye saldırmayacağını peygamberimizin hadislerinden deliller vererek anlatması da bir delildir bizim açımızdan. Fakat PKK bir sorun ülkemizde. Bu konuyu çok kapsamlı anlattığımız için çok kısa olarak geçeceğim ama Kobani vesilesiyle PKK'nın özellikle Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da azgınlaşması, şımarması ve Kobani eylemleri denen o yaşadığımız 2 günlük, hatta 2-3 gün daha sonrasında da sirayet eden ve 50'den fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği o olaylar PKK'nın şımarma boyutunu bize gösteren önemli olaylardı ki yakın zamana kadar şu 2014'ün son günlerinde de hala Güneydoğu'da mütedeyyin halkımıza karşı saldırılarını sürdürüyorlar. Her sakallı gördükleri kişi IŞİD elemanı olarak damgalayarak saldırmayı meşru görüyorlar ve küçücük gençlerimizi işkence yaparak öldürmüşlerdi bu Kobani eylemleri sırasında. Bunların hepsini yaşadık. PKK'ya hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerektiğini biz her seferinde hatırlatıyoruz. Buradan da şımarmalarına hiçbir şekilde izin verilmemesine, genel af diye bir şeyin hiçbir şekilde söz konusu olamayacağını, ne Öcalan'ın herhangi bir şekilde affa tabi tutulabileceğini, ne de PKK'nın bu şehit annelerimizin gözyaşlarının herhangi bir şekilde boşa gitmeyeceğini zaten hükümetimizin garantisiyle bunu bilerek bir kere daha yeniliyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir. PKK bir terör örgütüdür ve Türkiye'de hiçbir şekilde affa tabi olabilecek bir örgüt değildir. Bunu biliyoruz. Öcalan'ın da çıkması diye bir şey hiçbir şekilde söz konusu olamaz. Ve bölgede de özellik diye bir şey de asla söz konusu olamaz. Türkiye'yi hiçbir şekilde bölemeyeceklerinin garantisi kimdir? Yine Türk milletidir. 70 milyon hatta 80 milyon son damlasına kadar kanının bu konuda vermeye razıdır. Asla ülkenin bölünmesine de hiç kimse müsaade etmez.
Şimdi programın vaktimiz doldu. Ben kısaca birkaç şeyi, birkaç başlığı söyleyeyim. Biliyorsun iki tane maden kazası geçirdik. Bir tanesi Soma'da Mayıs ayında 301 kardeşimiz şehit oldu. Arkasından Ermenek'te. Gerçekten istemezdik. Allah'ın izniyle bunu da konuştuk. Çok fazla tedbir alınabilir. Yapılacak çok fazla şey var diye. Bunun dışında biliyorsun Avrupa Parlamentosu seçimleri ve ırkçılığın özellikle Avrupa'da yayılması, arkasından Avrupa ekonomik krizleri, Avrupa'yı gerçekten aslında çok ciddi şekilde vuran bir yıl oldu 2014. İskoçya biliyorsun ayrılmak üzereydi, olmadı. Bu tip şeyler oldu. Şimdi bütün bunlar olurken, bu kadar kayıp verilirken, insanlar zannediyor ki aslında 2013'ten 2014'e geçerken de o şekildeydi. İşte biz bir savaşla giriyoruz 2014'e. Ha, 2014 her şeyi değiştirecek beklentileri vardı. Hayır, her şey kötüye gitti. Şimdi 2015'e girerken herkesin iyi dilekleri var. İnşallah tabii ki gerçekten çok güzel bir yıl olur Allah'ın izniyle. Fakat 2015 hocamızın son yazısında da çok güzel ifade etmiş hocamız. Sihirli bir değnek değil. Öyle her şeyi aniden değiştirecek sihirli bir değnek değil. İnsanların öyle bir algısı var sanırım. Yani yeni yıla girdiğinde her şeyin değiştiği, böyle birdenbire çok ciddi şeylerin olacağı bir yıl olacak. Çok ciddi değişimlerin olacağı öyle bir şey değil. 2015 bu sorunlarla birlikte var olacak. Yani biz bu sorunlarla birlikte gireceğiz 2015'e. Dolayısıyla bunları değiştirmek için 2015'in bir şeyler yapmasını beklemek değil, bundan ders almamız gerekiyor. Ve karşımıza çıkan çok devasa bir ders var. O da savaşla, nefretle, şiddetle hiçbir şeyin çözülemeyeceği. Şiddetin şiddeti doğurduğu bir yılı gördük biz. Yani Ocak ayından itibaren her şiddet olayı şiddetle karşılık gördü. Her şiddet olayında daha katlanarak şiddet ve işkenceler arttı. CIA raporu, biz geçen hafta bundan konuştuk. CIA raporunda ortaya çıkan o şiddetin aslında yani başlangıcı demeyeyim, mutlaka daha öncesi vardır. Ama o kök saldığı, Orta Doğu'da kök saldığı o yıllardan itibaren Orta Doğu'nun ne hale geldiği ve hangi mantığın bunu bu hale getirdiği anlaşılabiliyor. Dolayısıyla şu anda ortaya çıkmış bu manzara 2014'te bu kadar şiddetin güçlenmesi, şiddetin şiddet doğurduğunun bir göstergesidir. Şiddet şiddetle çözülmez. Sadece eğitimle çözülür. Ve ben burada hatırlatayım, 2014'ün başından beri gerek Kıbrıs konusu, gerek İsrail konusu, gerek Suriye, Irak, IŞİD, bütün bu konuları biz her programda teker teker konuştuk. Kardeşlerimiz bunu web sitelerimizden de bakabilirler. Hepsini detaylarıyla anlattık gerçekten. O dönemde üstünde durduğumuz, her zaman sonucuna vardığımız şey, hocamızın hep üstünde durduğu şey, bu konuların hepsi eğitimle çözülür. IŞİD'den şikayetçiyseniz eğitimle çözeceksiniz. Suriye'deki savaşın üzerine eğitimle gideceksiniz. Radikalizm bir sorundur, eğitimle ortadan kalkar. Irkçılık bir sorundur, eğitimle ortadan kalkar. Eğer İsrail-Filistin arasında hala çatışmalar devam ediyorsa bunun ana kaynağı radikalizmdir. Her iki taraf için de söylüyorum bunu. O radikalizmin ortadan kalkması ancak ve ancak eğitimle olur. Bunun hiçbir çözümü yoktur. Ve dünyada tek sarılmayan, tek kullanılmayan yöntemde eğitim hayret verici bir şeydir gerçekten bu.
Tabii burada hocamızın çok fazla hatırlatması olmuştu. Kanalımızda da bu programımızda da bahsettiğimiz için sadece bir iki cümleyle geçen Ferguson olayları. Amerika'da rahat olmaması gerektiğini, Amerika'nın hiçbir ülke üzerinde o ülkeyi bölmeye yönelik Amerikan derin devletinin planları olmaması gerektiğini hocamız hatırlatmıştı. Allah Amerika'ya bela verir diye hatta bela verebilir diye uyarıda bulunmuştu. Hiçbir şekilde istemeyeceğimizi ama uyarılarda bulunmuştu ki birdenbire Ferguson olayları patlak verdi. Ve bütün Amerika karıştı. Aslında sırf Amerika değil, dünya üzerinde çok fazla ülkede böyle karışıklıklar oldu. Hong Kong'u konuştuk burada. Tayland'da oldu, Pakistan'da oldu olaylar. Yürüyüşler ve günlerce gösteriler. Bosna Hersek'te oldu. Brezilya'da yine, Venezuela'da, yani çok fazla ülkede bu olaylar meydana geldi. Yani insanların her an böyle eylemlere hazır olduklarını gösterdi aslında Allah. O yüzden bütün ülkelerde hem kendi halklarına yönelik hem de diğer ülkelere yönelik sevgi politikasını bir kere daha 2015'in temennisi olarak hatırlatıyoruz. Evet. Ama
küçük bir ekleme yapmak istiyorum. Bu arada 2014'te sesi hiç duyulmayan bir konu hala devam etti. Drone saldırıları. insansız hava araçlarıyla yapılan bombalı saldırılar, hatta geçtiğimiz birkaç gün önce Pakistan'da evet. yine siviller öldü. Normal, mutat hayat devam ediyor bu şekilde. Halbuki çok vahşiyane bir yöntemdir. Bu konudan da bahsetmiştik. O yüzden bunu da ekleyelim Amerika'nın vahşet politikasının bir gereği tabii olarak.
Tabii 2014'ten bahsetmişken Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'ndan bahsetmeden geçmek de olmaz. O yüzden Sayın Davutoğlu'nun çok güzel konuşmaları vardı 2014 yılında. Programımızı o güzel konuşmalarıyla bitirelim. Çünkü ilk defa Türkiye'de Mehdiyet'i kullanan, Mehdiyet üslubunu kullanan Sayın tabii ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vesile olduğu ortamın rahatlığıyla da tabii ki bu serbestliği kazanmış oldu Sayın Başbakanımız. Çok güzel konuşmaları oldu. Hazreti Mehdi'den bahseden bir başbakanımız oldu. Ve şu şekilde bir konuşması vardı Sayın Davutoğlu'nun. Meclis grup toplantısına katılarak dedi ki 11 Kasım'da, benim Hacı Bektaşi Veli'de gördüğüm, bütün o ulu erenlerde gördüğüm temel hususiyet İslam kültürü ve medeniyeti sembolleriyle olan irtibattır. Beni karşılarken Ali İhman diyerek karşıladılar. İhman Ali diyerek karşıladılar. Misafiri, her gelen misafiri Hazreti Ali gibi gören bir gelenekten bahsediyoruz. Atıf yaptıkları şahıslar Hazreti Peygamber'in torunlarıdır, evlatlarıdır. Hazreti Ali'dir, Hazreti Hasan'dır, Hazreti Hüseyin'dir, Hazreti Zeynel Abidin'dir, Hazreti Cafer-i Sadık'tır, İmam el Askeri'dir, Musa Kazım'dır, İmam el Taki'dir, İmam el Naki'dir, İmam Muhammed Mehdi'dir dedi. Gerçekten çok tarihi ve önemli bir konuşmaydı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a olan aşkını ve umudunu da gelmesi yönündeki gösteren güzel bir konuşmaydı. Ve İslam Birliği yönünde, bütün dünyanın İslam Birliği'nde birleşmesi yönünde de konuşmaları çok fazla oldu Başbakanımızın. Ama dedi ki Selanik canlanacaksa ancak ve ancak İstanbul'da birleşirse canlanır dedi. Üsküp için de bu geçerlidir dedi. Hocamızın yıllardır kanalımızdan anlattığı bu çağrıları bir başbakanın ağzından duymak gerçekten çok olumlu gelişmelerdi.
Evet, hatta hocamızın söylediği soğuk siyaset üslubunu bırakacağız, sevgi evet. üslubunu tından sonra
merhamet hakim olacak dedi üslubumuzda.
Evet,
2015 içinde temennilerimizin yerini bu güzel konuşmalar almış olsun.
İnşallah. Bu akşamki yayınımız burada sona eriyor. Hepinize iyi yıllar diliyoruz. Allah inşallah çok güzel, bereketli, savaşların olmadığı, kızgınlıkların, nefretin olmadığı bir yıl nasip etsin. Bundan sonrası çok daha güzel olsun. Hepinize iyi akşamlar.
Herkese hayırlı, güzel, mutlu bir yıl diliyoruz inşallah. İyi akşamlar.